Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Teknovadi'ye hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kökten hepinize mutlu dakikalar diliyoruz. Öncelikle bugün iki değerli konuğumuz olacak. Birazdan konuklarımızı sizlerle tanıştıracağım ve ardından konularımızı konuşacağız ama konularımızı şöyle bir hatırlatayım. Geleceğin meslekleri ve yapay zeka etkisini ilk konuğumuzla konuşacağız. Diğer konuğumuzla ise büyük veri platformunu değerlendireceğiz. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Efendim ilk konuğumuzla birlikte stüdyomuzda Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Sayın Meltem Gönenç Ayrılmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Şimdi efendim geleceğin meslekleri ve yapay zeka etkisini değerlendireceğiz. Biz şimdi burada kısıtlama yapmak aslında çok zor. Fakat belli bir alana yönelince hakikaten geleceğin mesleği deyince nasıl bir kavram oluşması lazım bize? Ne anlamalıyız?
Evet, şimdi aslında neden bu geleceğin mesleğinden bahsetmeye başladık? Belki oradan giriş yapmak lazım. Bu yapay zekadaki gelişmeler çok fazla dillendirilmesi yapay zekanın, halbuki yapay zeka gerçekten geçmişi çok eskilere dayanıyor ama son yıllarda çok gündemde olması. Tabii ki makinelerin şimdiye kadar hiç göstermediği becerileri göstermesi ve insan hayatına çok dokunması dolayısıyla bir mesleklerimiz ne olacak? Bunun bir endişesi başladı çok doğal olarak hepimiz arasında. O yüzden de acaba meslekler bu şekilde mi devam edecek, yok olacak mı, gelecekte ne olacak meslekler denince de tabii ki acaba bu meslekler yok olacak ve yeni meslekler mi türeyecek diye bazı soru işaretleri ortaya çıktı.
Yani yapay zeka ile arkadaş olursanız mesleğiniz olacak gibi bir durum mu var?
Öyle bir imaj var hakikaten ama aslında tabii ki şöyle de bir durum var. Yani yapay zeka ya da teknoloji diyelim zaten hayatımızın içerisinde zaten bizimle birlikte aslında teknoloji dediğimiz şey de normalde insan hayatını kolaylaştırmak için üretilen bir şey. Dolayısıyla şu anki gelişmeler yapay zekanın bu kadar gündeme gelmesiyle tabii ki şöyle düşünelim, sanayi devrimlerini düşünelim, ta avcı toplumundan bugünümüze olan sanayi devrimleri, bunlar oldukça zaten meslekler sürekli değişiyordu aslında. Yani çok yeni değil mesleklerin değişmesi ya da evrilmesi teknolojiyle birlikte. Dolayısıyla tabii ki hayatımızda teknolojiyi kullandıkça biz daha faydalı bir şeyler yapabiliyorsak, hayatımızı kolaylaştırıyorsak, meslekler konusunda da teknolojiyi hakimsek, yanımızdaysa daha belki ilerleme ve daha rahat işimizi yapabilme şansımız var diyebiliriz.
Aslında tabii geleceğin meslekleri öngörüsünde biraz da gelecek öngörüsü plana çıkıyor. İkisi birbirinden farklı değil. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımızda kaybolacak daha çok niteliksiz iş gücü, nitelikli ve yönetebilen iş gücüne dönüşecek mi acaba? Böyle bir durum mu var?
Evet, aslında dediğiniz doğru. Çünkü şu anda ve geçmişte düşünüldüğü zaman aslında pek çok ne diyelim, insan gücünü kullanan işlerin olduğunu görüyoruz. Vakit çok alan işlerin olduğunu görüyoruz. Tabiri caizse angarya olabilecek, bizim vaktimizi alan, işte düşünün ki sürekli bir veri girişi yaptığınızı düşünün. Saatlerce verileri giren kişiler var. Ama teknolojiyle birlikte biz diyoruz ki aslında yapay zekanın bize sağladığı en büyük fırsat bu tarz işlerin yapay zeka tarafından yapılması ve diğer iş gücünü daha üretici tarafa yönlendirebilmek. Dolayısıyla aslında bir taraftan çalışmalar bu yönde, pozitif anlamda. Evet.
Aklıma bir örnek geldi. Müsaade ederseniz paylaşayım. Tabii. Ben genelde herhangi bir olayın iki farklı yönünü anlatabilmek için madalyonun iki yüzü kelimesinde kölelik kavramını kullanırım. Kölelik iyi midir, kötü müdür diye sorduğumuzda aslında kötü olduğunu hepimiz biliriz. Ama bir de diğer tarafından baktığımızda işte o köleliğin oluştuğu ana kadar savaşlarda herkes birbirini öldürüyor. Fakat sonunda diyorlar ki ya biz işimize gittiğimizde tekrar bir sürü işimiz var bizim orada. En azından bu insanları öldürmeyelim, köre yapalım, gidelim orada çalıştıralım, biz de daha rahat ederiz mantığıyla. Evet. Ve şimdi onu rahat etmeye başladıklarında efendim daha az yoruldukları için işte yıldızlar varmış ya, bu yıldızlar şöyle, gökyüzünde şöyle gün doğumları var gibi, evet, bir düşünsel zaman kazanıyor insanlar.
Evet.
Ve buradan hani o Yunan uygarlığı dediğimiz o uygarlık başlıyor. Şimdi burada da hem iyi hem kötü tarafları var ama biz doğru yönden de muhakkak bakabilmeliyiz. Bunu bakarken kıyaslama mı yapacağız yapay zeka üzerinden geleceğin mesleklerinde?
Yani şöyle düşünülebilir, korku her zaman vardı zaten. Yani teknolojiye karşı olan tepki her zaman vardı. Belki bilirsiniz, 19. yüzyıl İngiltere'sinde tekstil işçileri makinalar çıktı diye makinaları yakmışlar.
Evet.
Ve o zamandan bu zamana bir ludizm diye bir kavram var. Yani teknolojiye karşı isyan, savaş şeklinde. Dolayısıyla zaten yeniliğe karşı sürekli bir tepki olması aslında çok normal.
Yani bunu yine yaşayacağız biz aslında.
Tabii yani mi? Bu bir dönüşüm aslında. Yeniliğe, çünkü insan neden korkar? Bilinmeyenden korkar. Bilmediğiniz zaman tedirgin oluyorsunuz. Ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz çünkü. Ama bildikçe, kullandıkça bunu anlayabiliyoruz.
Şimdi dinleyicilerimiz bize kızacak, diyecek ki ya siz geleceğin mesleklerinden bahsedecektiniz, biz o mesleklerin ne olduğunu hala duyamadık. Ben de size sorayım.
Evet. Şimdi aslında biraz şeylerle konuşmak lazım, belki raporlar üzerinden. Dünya Ekonomik Forumu'nun çalışmaları var. 2023 raporuna göre Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceğin meslekleri aslında insan becerilerinin ortaya çıktığı, daha arttığı, ön plana çıktığı meslekler daha gündemde olacak. Hı hı. Ve diğerleri, işte iş gücü gerektiren, zaman alan, angarya gibi olan işlerin daha çok makineler tarafından yapılacağı, fakat beceri arttırıcı, işte merak uyandıran, analitik düşünme gerektiren işlerin çok daha önemli olacağı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla uzmanlık alanları olan meslekler, ya da şöyle söyleyelim, şimdi diyelim ki bir meslek sahibisiniz, fakat biliyorsunuz ki şu anda sadece bir diplomayla mezun olmak çok anlamlı değil. Siz bakıyorsunuz, bu diplomanız var, peki başka bir sertifikanız var mı? Kaç tane sertifikanız var? Kaç alanda işte master'ınız var da denilebilir. Fakat insanların kendi kendini geliştirmesi şu anda çok çok önemli. Yani sorunuzun tam olarak özet cevabı şu: becerilerin arttığı meslekler.
Ben sizi çok iyi anlıyorum. Evet. Yani tüm mesleklerde yaptığınız iş ne olursa olsun, becerinizi artırdığınız sürece, kesinlikle, o mesleğin bir üst seviyesi noktasında çalışmaya devam edeceksiniz.
Evet, evet.
Yani burada aslında bizi biraz insan olarak zorluyor yapay zeka. Diyor ki galiba siz, diyor, hayatınızı devam ettirmek istiyorsanız daha iyi olmak zorundasınız. Kesinlikle. Daha çok düşünmek, evet, zorundasınız. Evet. Beni daha iyi kullanmak zorundasınız diyor. Öyle. Galiba, değil mi? Yani meslekleri tanımlarken aslında aslında örneğin spikerlik, benim yaptığım meslekten bahsedelim. Ben eğer spikerliği devam ettirmek istiyorsam teknolojiyi de iyi kullanabilen bir spiker olmalıyım ki yapay zekadan korkmayayım, değil mi? Gelecekten korkmayayım. Evet. Bunu bu bağlamda galiba konuşuyoruz.
Yani hala insan çok odak noktasında. Çünkü insan bunu yani bir sürü şey yeni meslek dallarından bahsedilebilir. Ama işte en son ChatGPT ile birlikte gündeme gelen mesela prompt engineering de zaten bu ChatGPT'yi nasıl kullanmasını bilen insanlar yetiştirilmesi gerektiği söyleniliyor. Oraya nasıl bir komut verilecek? Çünkü normalde siz zaten ChatGPT'ye bir şey yazdığınızda o size bir cevaplar veriyor. Ama doğru komut vermek, doğru soruyu sormak, doğru yönlendirmek çok çok önemli. Bu noktada da zaten insan çok önemli. Her şeyde bu geçerli. Her zaman eğitimciler, destekçiler çok ön planda olacak bundan sonra da. Konusuna hakim kişiler her zaman çok daha önde, bir adım önde olacak diyebiliriz.
Evet. Şöyle anlıyorum ben söylediklerinizi. Yani mesela işte prompt engineering ya da prompt yazarlığı dediğimiz şey, bu bir meslek olabilir ama burada da sizin niteliklerinize göre ön plana çıkacaksınız. Tüm alanlarda başarılı olmanız belki mümkün olmayacak burada. Yine alanlar olacak. Aynı elektrik mühendisliği gibi, makine mühendisliği gibi alanlara bölünecek. Ama burada yeterli altyapı ve bilgi, veri sizinle birlikte olmalı. O zaman bizim üniversitelerimizdeki eğitim anlayışımız da biraz değişebilir mi?
Değişebilir ve değişmeli de zaten. Şimdi dediğiniz gibi işte alt dallardan bahsediyoruz. Disiplinler arası çalışmalar şu anda çok çok önemli. Yani mesela yapay zekadan bahsediyoruz. Yapay zeka mühendisliğinden ya da bilgisayar mühendisliğinden bahsediyoruz. Fakat şu anda mesela tıp alanında da yapay zeka ile ilgili çok ciddi çalışmalar var ve olmalı zaten. Dolayısıyla tıp ve mühendislik alanının ortak çalışmaları şu anda çok önemli. Her alanın birbiriyle yani disiplinler arası çalışma çok önem kazanan bir çağdayız. Dolayısıyla alt dallar, işte mesela bilgisayar mühendisliğine baktığımız zaman daha önce de hatırlarsanız elektrik mühendisliğinden türetilmiştir biliyorsunuz ki bilgisayar mühendisliği. Şu anda da ne diyoruz? Bir yapay zeka mühendisliğinden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla yelpaze genişliyor. Gün geçtikçe genişliyor. Bu kötü bir şey değil. Aksine çok daha güzel bir şey. Yani çok daha geniş alana hitap edebilmek ve aslında insanın ne yapabileceğini, kendisinin de ne yapabileceğini görmesi adına çok önemli bir şey.
Kendi sınırlarını zorlaması.
Kendi sınırlarını zorlaması. Evet. Ancak bu şekilde bir gelişme olabilir zaten.
Şimdi son olarak şöyle toparlayalım isterseniz. Biz genelde çok popüler bir kavram ya, işte algoritma diye konuşuyoruz. Aslında algoritma bir düşünme eğitimi. Temel olarak bu prompt engineering'de de olduğu gibi. Ben hatırlıyorum üniversitenin ilk yıllarında iş bilgisayar temel dersini bir Fortran almıştık temel ders olarak. Orada da bir dil üzerinden bir temel yaklaşım sergiliyorsunuz. Yani makineye diyorsunuz ki önce şunu yap, sonra bunu yap, sonra şunu şöyle yap, sonra böyle yap, çıkanı da şöyle göster. Bu aslında prompt yazarlığı dediğimiz şeyin çok eski bir versiyon olarak söyleyebiliriz ya da kod yazarlığı gibi. Ama ben sanıyorum bu herkes yakında bu yapay zeka ile birlikte bu kod yazarlığı, prompt yazarlığı, işte onlar birbirine geçecek, farklı sizin de dediğiniz gibi alanlar oluşacak. Ama önemli olan insan ve bu insanı yetiştirirken de sizin geleceğe dair mesela gençlere önerileriniz neler? Birkaç tane alalım.
Kesinlikle gençlere şunu öneririm ki kendi öğrencilerime de onu söylüyorum. Gerçekten becerilerini geliştirici. Tabii ki burada önemli olan şey de şu. Neye ilgi duyuyorlar? Mutlu olabilecekleri konu çok önemli. Dolayısıyla bir kendini iyi bir tanımak ve neye yeteneği olduğunu, neye ilgisi olduğunu bir anlamak ve o doğrultuda da becerilerini geliştirmek. Ve hiçbir zaman açıkçası hiç kimse için diye düşünüyorum bunu. Kolaya kaçmamak lazım. Yani yapılabilecek çok güzel şeyler var. Ve bu teknolojinin de sunmuş olduğu çok ciddi güzel fırsatlar var. Bunları iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica Türkiye ederim. Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda akademisyen, doçent doktor Sayın Meltem Gönenç Er Yılmaz bizimleydi. Geleceğin meslekleri ve yapay zeka etkisini değerlendirdik. Teknovadi devam ediyor. Efendim ikinci konuğumuz stüdyomuzda, yine çok değerli bir konuğumuz var. Yine çok güzel bir konu konuşacağız. Dece Yazılım CEO'su Sayın Mehmet Serdar Ak bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Büyük veri platformu konuşacağız. Şimdi bunu söyleyince herkesin gözü korkuyor Serdar Bey. Büyük veri dediğimizde bunun birçok alanı var. Ama büyük veri platformu aslında kendi içerisinde bir anlam ifade ediyor. Bunu biraz açıklayarak başlayalım mı sohbetimize?
Evet. Şimdi büyük verinin tabii çok tanımı var. Adı üzerinde büyük olması biraz korkutucu olabilir ilk başta. Birkaç boyutu var tabii. Bir hacim var, çeşitlilik var, hız var. Yani veri akışı gibi. Onu tanımlayan 3-4 tane temel büyüklük var büyük veriyle ilgili. İş platform dediğimiz zaman bütün bu boyutları, yani hızı, hacmi ve çeşitliliği özünde, yani bu çok üç temel bileşeni tüketecek hazır bir platformdan bahsediyoruz.
Evet, şimdi biz tabii bu platformu alıyoruz ve bu platformu birçok farklı alanda değerlendirip, evet, şekillendiriyoruz aslında, değil mi?
Evet.
Yani ben şöyle biraz daha basit anlatmaya çalışayım müsaade ederseniz. Ya büyük bir oyun hamuru var. Biz bu oyun hamurundan binlerce, milyonlarca farklı ürün ortaya çıkartıyoruz galiba, değil mi?
Evet. Tabii şimdi onu yapabilmek için tabii veriyi niye işliyoruz? Yani niye veri büyük? O şimdi o bir gerçek. Evet. Günümüzün şirketleri artık her taraftan veri akıyor. Sadece TRT'ye de akıyor tabii.
Tabii.
Hangi işle uğraşırsanız uğraşın veriden kaçmak mümkün değil. Veriyi işlemeniz lazım. Ama işleyebilmeniz için önce bir toparlamanız gerekiyor. Çünkü bugün ortalama bir şirkette dahi veri kaynakları, işte dosyalar, elektronik postalar, efendim bir işte CRM, ERP yazılımı kullanıyorlarsa onlarda, veri tabanlarında falan çok, belki en az 10 tane kaynağa dağılmış vaziyette. Şimdi esas mesele tabii o hamur yapı, böyle farklı farklı işler, doğrusunuz, çok doğru söylüyorsunuz, nihai hedef, ama önce bir şey yapmamız lazım. Bir havuzda toplamamız gerekiyor
tabii,
veriyi. İşte en basit anlamında aradığımız zaman bulabilmemiz gerekiyor. Biraz tabii her şeyi arayarak bulamayız. Biraz bize içgörü vermesi, insight vermesi lazım.
Ben şimdi veriden, sizin mesleğinize, özellikle büyük veriyle uğraşan değerli CEO'ları şeye benzetiyorum. Hatırlar mısın? Bu bilim kurgu filmlerinde bir ekranın önüne geçerler. Böyle elleriyle ekrana dokunurlar.
Evet.
Verilerin içinden yüzüp böyle bir noktayı bulurlar.
Evet.
Biraz ona benzetiyorum aslında.
Evet.
Yani bunu doğru yönetme, doğru algılama ve onu doğru şekillendirme,
evet,
noktasında.
Evet. Şimdi bunun için tabii çok farklı şeyler var. Çok farklı yöntemler geliştirmişler. Şimdi arama motorları mesela büyük veri işleyen en sık kullandığımız araçlardan bir tanesi Google. İşte Yahoo, Bing vesaire falan. Geody de öyle bir şey. Bir arama motoru özünde. Arıyoruz, bir şeyler getiriyor. Ama veri bize farklı şekillerde de görülebilir. Mesela harita çıkartabiliyor Geody. Yani verinizi bir tarafta, işte bir şey soruyorsunuz. Diyelim ki 50 bin doküman uyuyor sizin sorgu kriterinize. Şimdi 50 bini tek tek gezemezsiniz ama bu haberler olsun. Şimdi haritaya geçtiğiniz zaman harita size başka bir şey söylüyor. Çünkü büyük resim. İşte Güney Amerika ile ilgili hiç bahsedilmediğini görüyorsunuz orada. Öbür türlü o 50 bin satıra bakarak anlayamayacağınız bir bilgi. Sonra verinin bir tarihsel, bir kronolojik bakış lazım. Yani bu veri eski midir, yeni midir, hangi dönemlerde yoğunlaşıyor? Şimdi mesela Covid'i sorguladığımız zaman işte 2000'in şeyinden itibaren, Ocak Şubat'ından itibaren, yani bizim gündemimize Tabii. düştüğü andan itibaren orada o yoğunluğu görüyorsunuz. Yani veriye öyle hani dosyalar, şeyler olarak bakmak değil, farklı farklı görünümler olarak bakmamız lazım. Sizin oyun hamuru benzetmenizden şey yaparsak
Estağfurullah.
Orada farklı
Ama
farklı.
Sizin tabii büyük veri dediğiniz şey efendim kod, tekst, video, görüntü, yani görüntü. Kaç boyut varsa o kadar i̇şte değil
bir,
mi yani?
Tabii bir şirketin elektronik posta yazışmaları, ürettiği dokümanlar, teklifler, belki işte bir inşaat firmasıysa proje dokümanları, CAD dokümanları, bir hukukçuysa
aslında
dava dosyaları falan
şöyle,
aklınıza gelebilecek
şöyle
her şeyi.
Şöyle tanımlayabilir miyiz bilmiyorum ben, doğru olur mu? Bu hızlı okuma kursları var, hani okuyorsunuz bir şey anlamıyorsunuz ya bazen. Hani sormuşlar, Dostoyevski okuyor, kalın bir kitap. Suç ve Ceza'yı okudum ben diyor. Hayırdır diyor, ne var? İşte olay Rusya'da geçiyor diyor. Şimdi tabii bunun gibi değil de burada temel olan sizin o tarama verileriniz, öyle bir büyük veriyi kullanıyorsunuz ki onu taradığında ona göre zaten analiz de yapıyor aslında. Bu bir yazılım.
Evet.
Siz sadece büyük veri platformu toplamıyorsunuz. Yazılımla da destekliyorsunuz. Bununla ilgili de şirketinizden biraz bahsedelim müsaade ederseniz. Orada da hem pek çok iş ortağınız var, pek çok ortaklığınız var, dünyayla bütünleşik çalışmalarınız var. Biraz da o çalışmalarınızdan bahsedebilir miyiz?
Evet, şimdi tabii veriye herkesin ihtiyacı var. Yani biz öyle bir motto ile çıkıyoruz. Verisi olan herkes bizim yazılımlarımızı kullanabilir diyoruz.
Tamam.
İşte aramadır vesairedir. Yani çünkü bugün en küçük boyutta şirket bile öyle. O yüzden çözüm ortaklarıyla erişmeyi tercih ettik. Genelde dünyada ölçeklenmek için tek yöntem diyebilirim. Farklı farklı ülkelerde çözüm ortaklarımız var. Türkiye'de de var çözüm ortaklarımız. Yani çok büyük firmalar da var. Onlar ulaştırıyorlar bizim çözümümüzü. Hangi alanlarda hizmet veriyoruz? İşte büyük veriyi işleme amacı herkes için farklı olabiliyor. Kimisi bir rekabetle ilgili bir şeyleri merak ediyor. Enerji firmaları. Vakıfbank mesela bizim en önemli kullanıcılarımızdan bir tanesi. Onlar veri keşfi için bu kişisel verilerin kendi işlerinde petabayta varan veri var. O gelecek varlıktır, işte ziraat katılımdır, Hırvatistan Tarım Bakanlığı, Arap International Bank, Mısır'da falan böyle çok değerli büyük kullanıcılarımız var. Onun haricinde KOBİ seviyesinde. Ama herkesin derdi ortak. Veriden bir şey çıkarmak tabii ki,
evet.
Sonuç çıkarmak.
Yani o çıkarttığı analize göre de tabii kendi çalışmalarını değerlendirmek.
Tabii.
Aslında hepimiz günlük hayatımızda bu temel verileri kullanıyoruz bir karar verirken ama.
Evet.
Yani beyinsel düşündüğümüzde, zihnimizi kurcaladığımızda. Fakat büyük veriyi değerlendirirken birçok farklı noktada farklı kriterleriniz de var,
evet.
Sizin. Yani az önce de bahsettiniz, veri ne kadar değerli mesela? Şu an için dünyanın en değerli şeyi veri. Daha önemli bir şey var mı ya? Her şey veri üzerinden gidiyor. Ne kadar çok veriye sahipseniz o kadar çok zenginsiniz. Yani en büyük varlığınız
tabii.
O.
Ama veri biraz şöyle tabii. Bir maden çıkarmak gibi. Yani bugün altın çıkarmak için işte bilmiyorum hani oranları yanlış biliyor olabilirim. Bir gram altın için bir ton kayayı,
evet,
tozu,
evet.
Toprağı işlemeniz gerekiyor. Veri de böyle bir şey. Şimdi bir hacim var elinizde, onu üretmişsiniz, bir yerlerden gelmiş size. İhtiyaç duyduğunuz zaman size aradığınız şeyi söylemesi lazım. Her ne arıyorsanız o an. O an bir teklif vereceksiniz. Eski bir teklifi arıyorsunuz belki. Belki ona benzer kaç lira fiyat verdiğinizi arıyorsunuz ya da daha farklı bir şey arıyorsunuz. Aradığınız zaman bulabilmeniz lazım. Veri öyle bir şey. Yani çok hacim çok fazla. En küçük firma bile çok fazla şey üretiyor. Genelde şey değil ama yani bizim gözlediğimiz genelde firmalar böyle bir çeviklik gösteremiyorlar genelde. Yani büyük veri hep sözde var ama gerçek anlamda o veriyi işleyen ve o çevikliği gösterebilen, evet biz veriyi işliyoruz ve işte falan aradığımız zaman buluyoruz, bu sonucu çıkartıyoruz diyenlerin sayısı çok çok az. Yani.
Şimdi genelde tabii bu veri işlemedeki temellerden bir tanesi de sürekli değişim ve gelişim göstermesi gerektiği. Çünkü siz herhangi bir noktada bir gelişim arzu ediyorsanız Onun için belli bir kod yazılım süresi var, çalışma süresi var ama o arada da istekler, beklentiler sürekli değişiyor ve bu bir türlü sonuçlanma noktasında zorlanıyor.
Evet.
Eğer çabuk sonuçlandırmak istiyorsanız biraz geride kalmayı göze alacaksınız galiba, değil mi?
Şöyle, bu şimdi de bence tam tersi aslında.
Öyle
şöyle
mi?
Bu hedeflerini, tabii şimdi bir firmanın varoluş sebebi var. Bazı şeyler, muhasebe vesaire, üretimle ilgili bir takım konular tabii ki önceden hani netleşmesi gereken şeyler, ama ya büyük veri işlemenin şeyinde, özünde önceden ne çıkacağını bilmemek de yatıyor. O belirsizliğin içinden bir şey sonuç çıkarabilmek yatıyor. Yani mesela Google'dan örnek verirsek, Google verileri indekslerken bizim ne soracağımızı bilmiyor önceden.
Tabii.
Yani bilse zaten başka bir şey olurdu. Biz de öyle yaklaşıyoruz tabii işe. Yani önceden ne soracağınızı bilmiyoruz. Bu nedenle bizim ürün için işlenmemiş veri daha güzel bir şey. Yani olduğu şekliyle, bir sözleşmeyi olduğu şekliyle koyun. Çok da fazla şey yapmayın. Yani o sözleşmenin kendisi zaten, gövdesi söylüyor yani kendisiyle ilgili söylemesi gereken veriyi. İşte bir haber metni olabilir aynı şekilde. Biz buna yapısal olmayan veri diyoruz, unstructured data. Veriyi olduğu şekliyle işlemek ve işliyorsunuz. Tabii yarın öbür gün aklınıza bir şey geliyor, bugünden kestiremediğimiz bir şey. O verinin içinde varsa bunu söylüyor. Şimdi mesela bu konuda bu ChatGPT, Meltem Hanım da bahsetti. Tabii bu veri işlemenin ulaştığı noktalardan bir tanesi.
Tabii.
Yani ChatGPT'nin arkasında da bir büyük veri var. Bizim de var çalışmalarımız o anlamda. Yani verisini toplamış
tabii
olanlara biraz daha artık o da çıkarımın bir sonraki aşaması.
Yani siz de aslında onun farklı bir versiyonunu,
evet,
şirketler anlamında,
evet,
kurumlar anlamında, kişiler anlamında kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi süremiz azalıyor. Kalan sürede ben biraz, belki benim sormayı unuttum, sizin anlatmak istediğiniz konular vardır işle, işinizle ilgili. Onları da dinlemek isterim. Ama son olarak da şunu sormak isterim kendi adıma. Bütün bu veriyi işlerken anladığım kadarıyla siz ham verinin çok daha önemli olduğunu vurguluyorsunuz büyük veri platformunda. İşlenmiş verinin bazı sıkıntılar yaratabileceğini ama yine de değerli olduğunu, ama ham veri dediğimizde peki ne anlayacağız biz, onu birazcık açıklayabilir misiniz?
Mesela şöyle, arşiv sistemleri, elektronik belge yönetim sistemleri çok yaygın. Yani burada,
evet,
da kullanıyorsunuz mutlaka. Şimdi orada bir künye verisi giriliyor. Bir süreçle ilgili bir doküman ekliyorsunuz ve bir,
evet,
künye verisi ekliyorsunuz. Mesela o künye verisinde eklediğiniz bir veri aslında şeyde var, dökümanın içinde var onlar. Yani o dökümandan siz bir özet çıkartıyorsunuz, bir künye çıkartıyorsunuz ama aynı zamanda o dökümandan faydalanma imkanınızı da azaltıyorsunuz. O künyeyle sınırlıyorsunuz. Halbuki döküman daha çok şey söylüyor. Künyeyi bir dosyanın sadece bir tek dosyaya veriyorsunuz. Halbuki dosyanın içerisinde bir yığın şey var. Yani bugün bir imar başvurusu diyelim ki, arkasında işte mimari projesi var, elektrik var vesaire falan, o tarz şeyler var. Sizin ama künyeniz bu bilgileri içermiyor. Biraz o anlamda. Yani
anladım,
belgenin kendisi şey. Şimdi siz bir haber metnini sınıflayabilirsiniz. Bu haber ekonomiyle ilgilidir diyebilirsiniz ama
başka şey de olabilir içinde.
İçinde kim var, ekonominin hangi boyutu vesaire,
tabii,
falan gibi. Yani o anlamda ham veri bizce daha değerli bir şey.
Evet. Son olarak neler aktarmak istersiniz tüm dünyaya?
Ya valla dünya tabii çok şey yapar ama ben hani bizim ülkemizdeki gençler için çok ciddi bir yazılımcı eksikliği çekiyoruz. Yani yazılımcı arkadaşlara bazı önerilerim olabilir tabii. Daha çok çalışmaları, bu şeyleri, eğilimleri daha çok izlemeleri, kendilerini adapte etmeleri, daha çok kod yazmaları tabii ki. Yani kendilerini geliştirmeleri. Çünkü ülkemizde bu tarz işlerde ilerleyebilmemiz, daha hızlı koşabilmemiz.
Ki artık online eğitimler de çok var.
Tabii
yani
ki.
Çok
tabii,
da öyle.
Eskisi kadar
tüm
değil.
Dünyadaki eğitimlere, evet, de ulaşılabiliyor.
Evet,
değil mi?
Evet öyle. Yani bence şu an Türkiye'nin bu konudaki en büyük şeyi bu bilişsel sermaye denilen şeydir. Yani yazılımcı eksikliği. Bu hızlı akışı yakalayabilmek için tek gereken o gençler yani. O gençlerin efendim birikimleri.
Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için.
Çok sağ olun. Ederim.
DC Yazılım CEO'su Sayın Mehmet Serdar Ak bizimleydi ve Büyük Veri Platformu'nu konuştuk sevgili dinleyiciler. Sizlere de bugün için veda etme vaktimiz geldi. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Tekno Vadi.